Ayrım 14, Kanlı Topraklar, Orhan Kemal. Sayfa 202. Topal'ı yazıhanede buldu. Ne halt ettin lan? Topal bu soruyu akşamdan beri bekliyordu. Daha doğrusu böyle bir soruyla karşılaşacağını. Nitekim işte sorulmuştu. Ne yapacak? Gayet basit. Ağzından kaçıvermişti ama hiç de pişman değildi. Akşamdan beri oh kuş gibi hafifti. Gülerek. Ne halt ettim? Avrada boşamışsın. Boşadım. Sabah sabah bize düştü. Ben şimdi evden geliyorum. Bizim deliği bilirsin. Gözüne görünme. Topalı gözden geçirdi. O serindi. Hafifçe gülümsüyordu. Aa, peki ne yapacaksın diye sordu. Omuz silkti. Ne yapacağım? Hiç. Ağam ne derse onu. İyi ama hesapta bu yoktu hey Nuri. Ben sana avradını boşa da ortalığı velveliye verme dedim. Ya Pamuk buraya gelirse, ya oğlanlar gelir artık eksik söylerlerse... Topal zaten işlerin bu yola dökülmesine can atıyordu. Kaç vakittir tasarladığı şeyler demek artık tasarladığı biçimde gelişmişti. Artık Nedim Ağa avucunun içindeydi. Burnuna halkayı takmış, dilediği yana çekebilecekti. Şehnaz'ı yem gibi kullanmaya razı ettiğine göre yapılacak şeyler son derece basitleşmişti. Şehnaz boyuna, beni madem seviyorsun nikahla diyordu. O parayı, yalnız parayı severdi ya, Şehnaz'a karşı da ilgisi yok denemezdi. Hangi yok? Seviyordu karıyı be. Madem seviyor, sevildiğini de biliyordu. Ne diye nikahlanmasın? Nasıl olsa o babası gibi pehlivan karı, oğlanlar Nedim'e soluk aldırmayacaklardı. En iyisi karıyı kendisinin nikahlaması değil miydi? Nikahlar, karı onun olur, Nedim eşeğini de parası için ara sıra adam sen de diye düşünmüştü. Kimin ne haberi olacak? Nedim de girsin çıksın ara sıra. Sonraları bir çaresine bakarız. Zaten şimdi karısı çocuklara da şüphelenmiş madem, vırsı gelip gidemez. Hele pamuk işlerini kendi kontuma başlar da işleri yoluna sokarsam tadından yenmez. El alemden bana ne? Ben işimi bilirim. Nedim Ağa'nın ya oğlanlar gelir artık eksik söylerlerse sine karşılık ne hakları var dedi. Nedim Ağa şaşkın şaşkın baktı. Topal, benim için yalnız Nedim Ağa var dedi. Karısı, oğulları Nedim Ağa'yı alakada eder. Bana ne söylemeye hakları var? Bu ardiye, bu yazıhane benim malım mı? Nedim Ağa durumu kavrar gibi olmuştu. Tabii dedi. Senin fabrikanla bir ilişkim kaldı mı? Yok. Param varmış da bundan böyle pamuk tüccarlığı yapacakmışım. Bu da tamam mı? Tamam, tamam. Bitti. Kimin ne demeye hakkı olabilir? Ya Şehnaz meselesi? Kafamı kızdırırlarsa Şehnaz'a bir nikah? Nedim Ağa aptal aptal baktı. Sonra? Sonrası sağlığın be ağam. Nikahı benim boynuma, üst yanına anda. Nedim Ağa sarsıldı. Vay anasını. Demek bu adam Nedim Ağası'nın uğruna kendini feda edip ölüme bile gidebilecek kadar candan bir insandı ha? Ulan bu kadarını beklemiyordu işte. İşte şimdi karısı da oğulları da kızı da tekmil bir Çukurova'da Çukurovalılarda vız gelirdi. Heyecanla boynuna sarıldı, yanaklarını öptü. Sonra Nuri dedi, aslanım benim. Demek ağan için Topal hemen yapıştırdı. Öl de ölmeyenin gelmişini geçmişini. Sus inandım. Sendeki akıl hiç kimsede yok arkadaş. Bu dediğini yap, beni bu beladan kurtar. Dile benden ne dilersen. Sen kendini bu beladan kurtulmuş say. Ben sana ne diyorum? Ben senin kapının iti, ayağının turabıyım. Çek vur beni. Kanım sana helal. 16. Önce Nedim Ağa'nın büyük oğlu geldi Topal'ın yazıhanesine. Fabrika işlerinde dolaşırken Topal'ın çırçır dairesi altındaki yazıhanesine de uğradığı sıralarda takındığı tavır gibi elleri arkasındaydı. Dükkan kapısında durmuş, adımını dükkanın taş basamağına atmıştı. Dudağının ucunda sigara, yüzüne bile bakmaya tenezzül etmez, daha doğrusu Topal buna bile değmezmişçesine sormuştu. Nedir bu rezalet Nuri ağabey? Topal'ın tepesi atmıştı. Onun bir tek Allah'ı vardı, Nedim Ağa. Üst yanı vız gelir, tırıs giderdi. O da sertçe, hangi rezalet? Kadını boşamışsın, sana ne? Dedi. Tokat yemiş gibi şaşıran büyük oğlu, patlak gözlerini hırsla çevirerek, bana mı ne? Öyle ya, sana ne? Karı benim karım. Beğenmedim, boşadım. Sana ne? Büyük oğlu hizaya gelivermişti. Ya, demek böyle. Böyle, evet. Benimle onun aramızda bir mesele. Hiç kimseye alakadar etmez. Bunu unutma ama. Beni tehdit mi ediyorsun? Sen nesin ki seni tehdit edeyim be? Kaç paralık adamsın sen? Düne kadar bizim fabrikamızda... Sözünü kesti. Bugüne bak sen. Sonra neyse, babanın hatırı var. Yoksa ne olurdu? Git hadi git. Git de beni daha fazla kızdırma. Ne olur lan? Kızarsan ne olur yani? Ağzını topla. Ben lan değilim. Lansın. Hem de lanın en adisisin lan. Hemencecik toplanıveren bir kalabalık araya girmiş, yatıştırıyordu. Büyük oğlu ise aralarında kabarıp duruyor, iri iri söyleniyor, hakaretler savuruyordu. Düne kadar babasının kapısında babasının ekmeğini yemiş bir insanın velev bu kadarcık da olsa dikilmesine dayanamıyordu. "İt!" diye bağırdı. "Hergele!" Topal kıpkırmızı kesilerek "git" dedi. "Git buradan, başımı belaya sokma." Beriki ise boyuna hamle ediyordu dükkana. "Senden gelecek bela topuyla tüfeğiyle gelsin be. Senden gelecek belanın dinini, imanını, Allah'ını. Bak sonra polise müracaat ederim, suçlu düşersin. Yakışık almaz. Babanın gül hatırı var. Ne deseler oğlan gem almıyor, kabardıkça kabarıyordu. Nasıl olurdu, nasıl olurdu dünkü uşak bugün karşısına geçer de ağız dolusu konuşabilirdi. O öfkeyle fabrikaya gitti. Babası yoktu. Önüne genel müdür çıktı. Ona başladı bu sefer. "Dün kapımızda çanak yalayıcılığı yapan adam bugün bana kafa tutuyor. Ulan it, it oğlu it. Ben senin ağzını burnunu kırardım ama ne fayda? Büyük bulunmuş bir sefer. Ma mafi, alacağı olsun, alacağı olsun onun. Ben de Ahmetsem." Genel müdür, "Dün kapımızda çanak yalayıcılığı yapan adam," sözüne alınmakla beraber gene de bozmadı. "Ne olmuş?" "Daha ne olacak? Biti birazcık kanlanınca tuttu karısını boşadı. Bir şey değil, boşasın, onun bileceği iş. Ama karşıma geçmiş it gibi çemkiriyor. Eh baba, senin de alacağın olsun. Onun dükkanına bir daha gitsin sıkıysa." Akşam evde hemen hemen aynı öfkeyle boşanınca başta annesi Pamuk Hanım, küçük oğlu Nedim Ağa filan adam akıllı içerlediler. Nedim Ağa'nınki numaraydı. Bütün bunları birlikte tertiplemişler. Topal, "Ben senin ayağının turabı, kapının itiyim ağa. Bütün suçu bana yükle. Tek senin başın ağrımasın," demişti. Böyle olduğu halde gene de "Vay it!" diye söylendi. "Vay it oğlu it vay!" demek böyle söyledi. Büyük oğlu babasını öfkeyle döndü. "Böyle söyledi tabii, sayende." Nedim Ağa elindeki çorba kaşığını masaya bıraktı. "Niye benim sayemde oluyormuş oğlum?" Karısı büyük oğluna vakit bırakmadı. "Senin sayende tabii. Sen ona böyle yüz verip de tepene çıkarmasaydın, oğluna it gibi çemkirmezdi." Büyük oğul, "Alacağı olsun," dedi. "Ben de Ahmetsem." "Yo," dedi annesi, "ben razı değilim oğlum. Öfkede akıl olmaz. O sana, sen ona. Onun gibi 5 tane olsa yerim." Deminden beri söze karışmayan küçük oğlu, "Sana hacet yok," dedi. Anneleri işin kötüye gitmekte olduğunu anlıyordu. "Sen karışma," dedi. "Önünde babam var, ağam var, ben varım." Gerçekten de ertesi gün hiç kimseye tek lakırdı etmeden evden çıktı, atladı bir arabaya, Topal'ın yazıhanesine gitti. Topal bacak bacak üstüne atmış sigara içiyordu. Pamuk Hanım'ı görünce saygıyla ayağa fırladı. "Buyurun abla." Pamuk Hanım hem gayet ciddiydi hem de yarı kahırlı. "Yazıklar olsun sana Nuri Efendi," dedi. "Yazıklar olsun." Topal'ın tepesi attıysa da kendini tuttu. "Neden abla? Bir de soruyorsun değil mi? Yazık, günah değil mi? Karını ne diye boşadın? O yetmezmiş gibi benim oğlana da artık eksik laf etmişsin. Babasının ekmeğini az mı yedin be?" "Artık çok oluyorlardı." Kadının sözünü kesti. "Yedimse karşılığında çalıştım abla. Köşede oturtup da beni beslemediniz ya. Sonra karımı niye boşamışım? O benim bileceğimiş." "Ya," dedi Pamuk Hanım. "Demek senin bileceğin iş. Bunca yıllık bildiklik, gördüklük, tanıdıklık, hemşirelik bitti öyle mi? Hatır gönül bitti. Âlâ. Ense kökünü görürsün bir daha Nedim'in. Hele buraya adımını assın da seninle otursun. Alim Allah onun anasından emdiğini burnundan getirmezsem." Topal sinirli sinirli güldü. "İyi ya canım, gelmesin. Yardımda istediğim yok." Bu da kadının tepesini attırdı ayrıca. "Ulan sen neyine güveniyorsun?" dedi. Topal elini kaldırdı. "Yo, ulanla mulanla konuşma. Ben ulan değilim. Ulan olsam, olmasam yazının 5 paralık aşiftesini..." "Ağzını topla. Bak sonra ne olur ha? Ne olur söyle bakalım." "Tövbe estağfurullah. Hayır, cevap ver. Ne olur yani?" "Hanım, hanımefendi, rica ederim git başımdan." Kadının kocaman elleri titriyordu. "Gitmesem ne olur yani?" Topal hemencecik çevrelerini alan mahalleliye baktı. "La havle ve la kuvvette illa billah," diye mırıldandı. Kadın buna da içerlemişti. "Allah'ın adını ağzına alıp durma o pis ağzını," dedi. "Adam olmuş, dükkan açmışsa iş yapacak. Kafamı kızdırma, vallahi seni sürüm sürüm süründürürüm." Bir sigara yakan Topal, "Peki," dedi. "Peki abla, peki." "Sus, sus, ben senin nereden ablan oluyormuşum?" "Değilsin, hanımefendisin, kısa kes, yeter." "Yetmesin isterse, yetmediğinde ne varmış, elinden ne gelir senin? Düne kadar açlıktan nefesin kokuyordu. Bugün bir mağaza kiralayıp, içine bir yazıhane yaptırmakla adam mı oldun?" Olmadım. Nereden olacağım? Olmamış. Olamazsın ki. Olamam. Doğru. Yok. Eğri. Böylece Nedim Ağa ailesiyle bütün bağlar kopmuş oldu. Pamuk Hanım Topal'a inat, boşadığı karısını ince suya göndermemiş, evinde alıkoymuştu. O Topal itin inadına burada benim evimde kalacak, yiyip içip hanımefendiler gibi gezeceksin onun inadına, diyordu. Kadın artık bu meseleyi, yani Topal'ı bizzat kendi eline almış, parmağına dolamıştı. Kocasına, bana bak Nedim, dedi. Topal'ın yazıhanesine gidersen, ona selam verirsen, o sokaktan geçersen, Allah belamı versin, seni lokma lokma doğrarım. Nedim Ağa hiç renk vermedi. Deli misin sen Pamuk? Avradıma, oğluma dil uzatan bir insanın yüzüne ne diye bakacakmışım? Dükkana ne diye gidecekmişim? O insan olsa benim hatırım için size... Kadın kocasının sözünü öfkeyle kesti. Senin hatırın batsın. Ne demek o? Sen olmasan da benim hatırım var. Benim babam Hacı Pehlivan deyince yedi düvel ürkmez miydi? Ne çabuk unuttun. Karşısında önünü ilikleyip oturmaz mıydın? Nedim Ağa başını salladı. Orası öyle ama diyeceğim şu ki, şu kişi bu kişi yok. Benim sülalem senin sülalen gibi beşini onunu satın alır. Konuşurken haddini bil. Nedim Ağa kısa kesti ama içi içine sığmıyor, kabarıp kabarıp taşıyordu. Vay Allah vay, diyordu. Ne olduysa bana oldu. Bundan böyle Şehnaz'a da hasret kaldık desene. Akşam yemeklerinden sonra bir bahaneyle odasına çekiliyor, başında beyaz takke, elinde tesbih, gözleri bir noktada, boyuna Şehnaz'ı düşünüyordu. Çok tatsız günlerdi. Ev al, bark al, daya döşe, sonra da el adamına nasip olsundu. Ama Topal'ın hiçbir suçu yoktu doğrucası. Bir suçu varsa karısını boşaması. Karısını boşamasa da işi idare etse ne şiş yanardı ne kebap. Sonra sedirden kalkıyor, elleri arkasında, başlıyordu odanın içinde köşeden köşeye dolaşmaya. Şimdi şu saatte belki de koyun koyuna yatıyorlardır. Sıkı sıkı sarıyordur yavrumu. Vay Allah vay. Avrat beni düşünmüyor mu ola? Ne diye düşünecek? Koynuna girdiği genç adam. Beni ne diye aratsın? Avrat beni arasa arasa götürdüğüm bilezikler, küpe, yüzükler için arar. Bundan böyle yüzük müzük olmasa da olur. Her şeyi var Topal'a gelince koynuna alıyordur genç avradı gayri. O genç, o genç. Sabahlara kadar gayri. Yarın avradın ağzından girer, burundan çıkar, tekmil altın abadanını, bankadaki parasını filan alır, atılır pamuk ticaretine. Kazanır da itoğlu it ha. Cin gibi şerefsizim. Dehşetli bir kıskançlık içinde kendi kendini yiyordu. Yatak, yorgan, paralarlar vallaha. Tuu, elimizle bıraktık avradı. Bu avrat, bu pamuk denen baş belası, hay Allah belasını veresice. Nereden çıktı başımıza? Bundan kurtulamam da ben gayri. Beni götürür mezara bu. Beygir gibi, at gibi. Ne geberdiği var, ne de gebereceği. Bense işte, bir ayağım çukurda. Ne yapmalı da kurtulmalı şu aygır karıdan? Pamuk Hanım parayla gözcüler tutmuş, Nedim Ağa'yı adeta örümcek ağı içine almıştı. Sabahleyin evden çıkışı, hangi yollardan fabrikaya gidişi, fabrikada ne yapışı, saat kaçta fabrikadan çıkıp nerelere uğrayışı, eve kaçta gelişi, her şey, her şey kontrol altındaydı. İşin kötüsü seziyordu da bunu. Seziyor, kendi kendini yiyordu. Esir miydi yani? Oğulları bir yanda, kızı, karısı öte yanda. Zayıflamayı başlamıştı, boyuna kilo veriyor, avurda avurduna geçiyordu. Şehnaz diyordu kendi kendine. Yavrum Şehnaz. Şehnaz ise artık Topal'a dört elle sarılmış, nikah diyordu. Topal nikah taraflıydı ama şu meseleyi sağlam kazığa bağlamalıydılar. Ayrı gayrıları mı vardı? Bundan böyle o onundu, o onun. Şekerim, senden ayrı gayrım mı var benim? Yoksa önce evi yap üstüme, sonra da altınları paraya çevirelim. Dediğim gibi, mevsim yaklaşıyor, Ekim zamanı. Hasata kadar piyasaya girmeliyim, iyi kötü. Nedim Ağa'dan ses yok mu? Kızıyordu. Başlarım Nedim Ağa'dan ha. Boynuna sarılıyordu. Öyle değil anam, senin iyiliğin için. Hani ne düşünüyorum biliyor musun? Şuna diyorum, benim ağzımdan bir mektup yazsak da. Şekerim hemen kızma. Kızmıyorum, sonra para istesek. Topal kızmayınca ekledi. Sağmal inek, ne diye elimizden kaçıralım? Topal ölçtü biçti. Gerçekten de sağma bir inekti adam. Ellerinden ne diye kaçıracaklardı? Hazır kadın da göremeyecekti bundan sonra. Enayiliğin alemi var mıydı? İyi ya dedi. Mektubu nasıl göndereceksin? Şehnaz'ın hayli işlenmiş fikri vardı bu konuda. Sen karışma orasına. Ben her şeyi düşündüm. Gerçekten de düşünmüştü. Mahallede gündüzleri gelip Şehnaz'ın ortalığını süpüren, haftadan haftaya çamaşırını, bulaşıklı kaplarını yıkayan bir göçmen karısı vardı. Ayşe. Nedim Ağa'nın fabrikasında iplikhanede çalışıyordu. Öğleden sonra işbaşı yapar, gecenin 11'ine kadar iplik makinelerinde çalışır, sonra da paydos edip evine döner, sabaha kadar uyur, sabahleyin de Şehnaz'a gelirdi çalışmaya. Cin gibi bir kadındı. Bir gün kadın bulaşıkları yıkamış kuruluyordu ki Şehnaz, "Ayşe abla," dedi, "buyur canımın içi, sana bir ricada bulunacağım, yapar mısın?" Kadın Şehnaz'ı öyle seviyordu ki, "Senin gül hatırın için can feda şekerim." Koynundan, koynunun ten kokusuyla hafifçe nemlenmiş bir deste para çıkardı. Bir onluk ayırıp, "Al bunu," dedi. Kadın hayretle baktı. Şehnaz maksadını açıkladı. Kadın dikkatle dinledikten sonra Şehnaz'ı yukarıdan aşağı, aşağıdan yukarı birkaç sefer süzdü. "Ondan kolay ne var hanımım? Emret. Nedim Ağa her gün bizim iplikhaneye uğrar. Sen hiç merak etme. Ben senin mektubunu usulcacık veririm. Yaz, hazırla." Şehnaz hiç vakit geçirmeden kağıda kaleme sarıldı, başladı yazmaya. Neden görünmüyordu? Ayran içmiş ayrı mı düşmüşlerdi? Haydi diyelim ki ayrı düştüler. Evinden, karısı, çocuklarından korkuyor. Korktuğu için de gelemiyor. İnsan iki satırcıkla da mı aramazdı? Üstelik onun yalnız sevgilisi değil, babası bir kelimeyle veli nimetiydi. Sonra neden düşünmüyordu Şehnaz'ının onsuz yaşayamayacağını? Demek onca diller, tatlı sözler numaradan başka bir şey değildi. Yazık, çok yazık ki aldanmıştı. Seviyordu şimdi, ne olacaktı? Ya hiç olmazsa bu mektubunu alınca hemen bir cevap yazardı ya da o biliyordu yapacağını. Bir Nedim Ağa için bir değil, 10.000 Şehnaz feda olsundu. Ertesi gün Nedim Ağa fabrika işlerini gezerken önüne çıkıveren bir işçi kadın hiçbir başlangıcı lüzum görmeden mektubu uzattı. "Şehnaz Hanım'dan," diye göz kırptı. Kadın öyle ustaca biri vermişti ki mektubu, fabrika içinde dolaşırken yanından ayrılmayan iplikhane ustası her nasılsa arkada kalmış görememişti. Nedim Ağa'nın içi çalkalanan bir deniz gibi alt üst oluvermişti birden. Demek Şehnaz'dandı mektup. Demek onu unutamıyordu. Peki ama neler yazıyordu acaba? Fabrika işlerini dolaşmayı bırakıp odasına döndü. Genç odacı şaştı. "Ne o? Erken döndün bugün." Gözlerinin içi pırıl pırıl. "Sen bana bir orta şekerli yap." Genç odacı orta şekerliği yapa dursun, o avucunda sıktığı mektubu kokluyor, sanki Şehnaz'ın kokusunu alıyordu. Ah bir okuma yazma bilse de mektubu hemen okusa, gereken cevabı veriverseydi. Orta şekerliği hazırlayıp getiren genç odacı, ağasının aşırı dalgınlığına dikkat ederek hep o senli benlilikle, "Ne düşünüyorsun yahu?" dedi. "Hiç, saklama, var bir dalgan. Bu oğlana, bu cin gibi oğlana okusa mıydı acaba?" Delikanlı da bunu anlamış gibi, "Yanımda adam boğazlı ağa," dedi. "Bilirsin benden sır çıkmaz. Bir gevezelik etmezsin değil mi? Ayıp ettin. Şimdiye kadar hiçbir gevezelik ettin mi? Gel öyleyse, şunu bana okuyuver." Mektup okunurken Nedim Ağa hazdan dört köşe, renkten renge giriyordu. "Ulan aferin, aferin de şu karıya be. Demek böylesine tutulmuş bağlanmıştı. Öyle ya, her kadın pamuk gibi süssüz müydü? İşte genç, güzel, alımlı çalımlı olduğu halde ağası için kendini öldürmekten söz açıyordu. Gıcır gıcır bir parşömen kağıdı çekip coşkunlukla ''Yaz!'' dedi. Genç odacı ilkokulun sonundan ayrılmış, ayrıldıktan sonra da pek öyle okuma yazmayla uğraşmamıştı. Bozuk kaligrafisiyle ağasının dediklerini yazmaya başladı. Sitem dolu mektubunu sevinç içinde almış, dünyalar onun olmuştu. Onu unutmak mı? Ne demekti o? Onu unutabilir miydi? Bilmeliydi başındaki belaları. Adı vardı, sanı vardı, karısı, oğulları it gibi izletiyorlardı. Fırsat bulabiliyor muydu ki gelebilsin? Neden ayran içip ayrı düşeceklerdi? Her an aklında, geceleri düşündeydi. Nasıl unuturdu onu? Unutulacak avrat mıydı o? Sonra nasıl bilmezdi yalnız sevgilisi değil, veli nimeti babası olduğunu? Bu dünyada ondan başka sevdiği kimi vardı? Kusuruna bakmasın, bir ihtiyacı varsa hiç çekinmeden yazsındı. O nasıl ona canını feda etmekten çekinmediğini yazıyorsa, Nedim de feda olsundu Şehnaz'ına. Genç odacı bir ara doğruldu. "Öf be," dedi, "parmaklarım acıdı. Kim bu karı?" Nedim Ağa'nın kaşları hemen çatıldı. "Üstüne vazife olmayan şeye karışma." "Ya," dedi genç odacı. "Canım oğlum, bırak şimdi. Senin yerin başka, onunki başka. Yaz, yaz haydi." Mektup yazıldı, hazırlandı. Ertesi günde gene fabrika işlerini dolaşırken kadına ustaca verildi. Şehnaz mektubu kadından aldığı sıra Topal yemek odasında, masa başında yemeğini yiyordu. Şehnaz'ın hizmetçi kadından aldığı mektuptan habersizdi. Şehnaz mektubu kendi kendine bir solukla okuyuverdikten sonra Topal'ın yanına gitti. "Al, mektubumuzun cevabı. Topal hayranlıkla baktı Şehnaz'a. Bir solukta okudu. Yaşa dedi, yaman karısın. Seni şimdi daha iyi takdir ettim. Kadın da memnun. Topal'ın boynuna sevinçle sarılarak sakalı hafifçe uzamış yüzüne pesmembe yanağını dayadı. Sen beni beğendin ya, yeter benim için artık. Yemekten sonra yatak odalarına geçtiler. Dışarıda parke taşlarıyla şehrin çinkolarında şakırdayan bir yağmur başlamıştı. Soyunup karyolaya girdiler. Topal kaç vakittir dilinden düşürmediği şeyleri gene ortaya attı. Daha doğrusu gecelerce konuştukları hayallerini yeniden başlamak için başlangıç yaptı. Bugün gene Temür Ağa'yı gördüm. Herif sahiden ah şerefsizim. Otomobilden bir indi, ardından adamları. Bir yürüdü çarşı içinde, bütün esnaf. Temür Ağa'yı tanımayan Şehnaz da yanlarında evlatlık olarak büyüdüğü rahmetli ağasından söz açtı hemen. Temür Ağa, Memür Ağa bilmem. Ağa bizim ağaydı. O da öyle. Bir çarşıya inmez mi? O fakir fukara, o esnaf birbirlerini çiğnerlerdi. Selam duracağız. Benim selamımı alacak diye. Topal, Temür Ağa'yı Şehnaz da kendi ağasını düşünerek konuşuyorlardı. Bundan önceki akşamlarda olduğunca gene hayal hayal üstüne ulaşmayı tasarladıkları uçsuz bucaksız tarlalarla çinko örtmesi altında çeşitli tarım araçlarının sıra sıra durduğu bir çiftliği düşünüyorlardı. 14. ayrımın sonu, sayfa 215.